Ayrım 25, Şeffaf, Stephen King, sayfa 204. Beat Jernigan ve Dick Allison. Haven'da hiç kimse gelişmeden Beat Jernigan kadar memnun olamazdı. Fanatikliğin alıp yürüdüğü kentte Beach'ten daha ateşlisi bulunamazdı. Eğer Gardiner'ın gitgide güçlenen kuşkularını fark etseydi onu hemen ortadan kaldırırdı. Tümüyle ve çabucak. Beach'in bu duygularının önemli bir nedeni vardı. Mayıs'ta yani Hilly Brown'un doğum gününden kısa bir süre sonra kuru kuru öksürmeye başlamıştı. Bir türlü geçmiyordu öksürüğü. Burnu akmadığı ve ateşi de olmadığı için endişeleniyordu. Biraz kan tükürmeye başlayınca bu endişesi daha da arttı. Lokanta işleten bir adam hiç öksürmemeliydi. Müşteriler bundan hoşlanmazlardı. Sonunda biri şikayet eder ve sağlık komisyonu da lokantanın bir süre kapatılmasına karar verebilirdi. Beach bu yüzden röntgen filmleri çektirdi ve kalkıp ihtiyar Doktor Warwick'a gitti. Doktor filmleri inceledi. ''Sana kötü bir haberim var Beach.'' Lokantacı bir iskemleye çöktü, yoksa yere yığılacaktı. Mayıs ayında Haven'dılar, birbirleriyle kafaları yoluyla anlaşmıyorlardı henüz. Kimsenin telepati gücü artmamıştı. Ama Beach yine de doktorun ne söyleyeceğini anladı. Verem'den söz etmeyecekti. Daha kötüsünü açıklayacaktı. Akciğer kanseri olduğunu söyleyecekti. Ama bu olay Mayıs'ta olmuştu. Şimdi Temmuz ayındaydılar ve Beach kendini çok iyi hissediyordu. Doktor Warwick ona herhalde Temmuz'un 15'inde hastaneye yatmak zorunda kalacaksın demişti. Ama işte hala buradaydı. Kurt gibi yemek yiyor, çoğu zaman bir ayı kadar seks arzusu duyuyordu. Ve Bobby Tremaine'le yarışırsa çocuğu geçebileceğine inanıyordu. Beach yeniden röntgen filmi çektirmek için hastaneye gitmemişti. Sol ciğerindeki iri lekenin kaybolduğunu anlamak için filme bakmasına hiç gerek yoktu. Zaten röntgen filmi isteseydi lokantayı birkaç saatliğine kapar ve kendine bir makine yapardı. Nasıl yapılacağını çok iyi biliyordu. Ama şimdi o patlamadan sonra yapılması gereken çok şey vardı, hem de çabucak. Bir toplantı yaptılar. Bütün kentliler, tabii belediye encümeni toplantısı gibi bir araya gelmediler. Buna hiç gerek yoktu. Beach lokantada hamburger kızartmayı sürdürdü. Nancy Voss postanede pulları ayırdı. Pazar günüydü ama Joe öleli beri gidecek başka bir yer bulamıyordu. Bobby Tremaine taşıtında bazı değişiklikler yaptı. Bu sayede aynı miktar yakıtla daha fazla hız elde edebilecekti. Bu Anderson'ın sözüne ettiği benzin hapı değildi ama yine de ona yakın bir şeydi. Hiç zaman kaybedilmemesi gerektiğini çok iyi bilen Newt Beringer cesaret edebildiği kadar hızla Applegate'lere gitti. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, nerede olurlarsa olsunlar yine bir arada sayılırlardı. Birlikte duyulmayan seslerden bir ağ oluşturuyorlardı. Ruth'u çok korkutan o seslerden. Patlamadan 45 dakika kadar sonra Henry Applegate'in evinde 70 kişi toplandı. Kentteki en iyi tamir atölyesi Henry'nindi. Christina Lindley ancak 2 saat sonra kente dönebildi. Henüz 17'sindeydi ama fotoğraf yarışmasında ödüller kazanıyordu. Kızın korktuğu ve soluğunun kesilmiş olduğu belliydi. Christina Bobby Tremaine'in arabasıyla gelmişti. Delikanlı taşıtı sürmüyor, uçuruyordu adeta. Kızı Saat Kulesi'nin 2 fotoğrafını almaya göndermişlerdi. Newton'a kafasından resimleri nerede bulacağını söylemişti. Ruth McCausland'ın bürosunda. Christina onları beğenmişti. Çünkü siyah beyazlı bu fotoğraflar. Oysa onlar bir hayal yaratmak istiyorlardı. Herkesin görebileceği ama gerektiği zaman içinden uçak geçebilecek türde bir saat kulesi. Yeni Haven'lılar gökyüzüne dev bir slide yansıtmayı düşünüyorlardı. Güzel bir oyun olacaktı. Eskiden olsaydı Hilly Brown bu oyuna imrenirdi. Christina tam umudunu kaybetmeye başladığı sırada aradığını buldu. Haven'ın belediye binasının şahane renkli bir fotoğrafı. Ruth resmin altına Mayıs 1987 diye yazmıştı. Yankee dergisi. Bobby ağzını kullanma zahmetine katlanmadan gitmemiz gerekiyor Chris dedi. Tuvalete gitmesi gereken küçük bir çocuk gibi vücudunun ağırlığını bir sağ ayağına veriyordu bir soluna. Pekala, işte bu. Chris durakladı. Ah tanrım, ah tanrım. Bobby Tremaine ona çabucak yaklaştı. Ne var? Kız resmi işaret etti. Delikanlı avazı çıktığı kadar Allah kahretsin diye bağırdı. Christine başını salladı. Hızla çalışarak o akşam saat 7'ye kadar endüstri alanında kullanılan elektrikli süpürgelerden birinin üzerine projeksiyon makinesine benzer bir şey yaptılar. Sonra aleti denediler. Applegate'in tarlasında bir kadının ifadesiz koskocaman suratı belirdi. Oraya toplanmış olan Havenlılar Henry'nin büyük annesinin bu dev hayaline bakarak sessiz bir takdirle başlarını salladılar. Makine çalışıyordu. Şimdi kız fotoğrafı getirir getirmez. Christina'nın Bobby Tremaine'in kafasıyla güçlendirdiği hafif sesini duydular. Haber kötüydü. Kyle Archinborough ne olmuş diye sordu Newt'a. Anlatılanların hepsini duyamadım. Andy Parker homurdandı. Sağır mısın tanrım? O dişi köpek kuleyi uçurduğu zaman çıkan gürültüyü öbür belgelerden bile duydular. Açıkçası yumruklarını sıktı. Hazel McCready, tartışmayı bırakın dedi, sonra da Kyle'a döndü. O kız harika bir iş başardı. Durumu Kyle Archinborough'a açıklarken Christina'ya da erişmeye çalışıyordu. Kıza cesaret vermeleri gerekiyordu. Christina'nın kafasından çok sarsıldığını, sinir krizi geçirmek üzere olduğunu anlamıştı. Bu halde hiçbir işe yaramaz ve her şeyi de berbat ederdi. Oysa onların hiç zamanı yoktu. Hazel, resimde saat görülüyorsa suç Christina'da değil ki dedi. Kyle, ne demek istiyorsun diye sordu. Hazel açıkladı. Christina çok işimize yarayacak harika bir fotoğraf buldu. Kilise ve mezarlıktan bakanlar kulenin yerinde olduğunu sanacaklar. Tabii Christina uygun bir resim daha buluncaya kadar yabancıların arka tarafa geçmelerine engel olmalıyız. Birkaç gün. Zaten onlar da kalorifer kazanıyla ve Ruth'la ilgilenecekler. Oyunumuzun başarılı olacağını sanıyorum. Bazı yolları kapatalım mı? Newt'a baktı. O da hemen kanalizasyon dedi. Çok kolay olur. Kyle başını salladı. Ben hala sorunu anlamış değilim. Andy Baker homurdandı. Gerizekalı sen de. Kyle öfkeyle tamirciye döndü. Newt aralarına girdi. İkiniz de kendinize gelin. Kyle'a baktı. Sorun şu, Ruth belediye binasının kulesini bugün öğleden sonra 3-5 gece uçurdu. Christina'nın bulduğu tek uygun fotoğrafta saat gözüküyor. Resim ona çeyrek kala çekilmiş. Ah, Kyle birdenbire terlediği için yüzü yağlıymış gibi parlamaya başladı. Mendilini çıkararak suratını sildi. Kahretsin, şimdi ne yapacağız? Hazel sakin sakin, idare edeceğiz dedi. Andy, o dişi köpek diye bağırdı. Ölmemiş olsaydı onu şuracıkla gebertirdim. Hazel, onu kentte herkes severdi Andy diye hatırlattı. Bunu sen de biliyorsun. Evet ve şimdi şeytanın onu cehennemde büyük bir şişle kızarttığını umarım. Andy makineyi kapattı. Henry Applegate'in büyük annesi ortadan kayboldu. Hazel rahatladı. O aksi suratlı kadının üç boyutlu hayalinin Henry'nin ineklerinin otladığı tarlada dolaştığını görmek biraz korkunçtu. Derin sessizlikte Bobby Anderson birdenbire her şey yoluna girecek dedi. Christina Lindley de dahil herkes bu sözleri duydu ve rahatladı. Christina Bobby Tremaine'e, beni evime götür dedi, çabuk ne yapılması gerektiğini biliyorum. Kendini orada bil. Delikanlı kızı kolundan tutarak kapıya doğru çekti. Christina bir dakika diye bağırdı. Ne var? Fotoğrafı da alsak doğru olmaz mı? Bobby elini alnına vurdu. Haven'ın gönüllü itfaiye örgütünün başı olan Dick Allison o sırada bürosunda oturmuş telefonlara cevap veriyor ve zırıl zırıl terliyordu. İlk telefon eden Troy polis müdürüydü, ikincisi Unity emniyet müdürü, üçüncüsü eyalet polisi, dördüncüsü de AP haber ajansı. Dick herhalde telaşından da terleyecekti ama patlama sırasında odasının kapısı uçmuştu. Bu yüzden havalandırma sistemi bir işe yaramıyordu. Duvarların sıvaları iyice dökülmüştü. Dick Allison döküntüler arasında oturmuş, telefondakilere gerçekten de müthiş bir patlamaydı diyordu. Galiba bir kaybımız var ama durum sanıldığı kadar kötü değil. Dick bu yalanları Bangor'daki Daily News gazetesinden John Leandro adlı bir muhabire de tekrarlarken tavandaki mantar başına düştü. Dick dudaklarını kurt gibi gererek onu hızla yana itti. Muhabiri dinledi, sonra da güldü. İlan tahtası, o lanet olasıca şey tekrar yere devrildi. Duvara doğru dürüst takılmamıştı zaten. 5 dakika daha konuştu. Sonunda Leandro'nun içini iyice sıktı. Genç gazeteci de telefonu kapattı. Dick alıcıyı yerine bırakırken kapısının önünde koridorun tavanının bir kısmı gürültüyle çöktü. Dick Allison olanca sesiyle aşağılık dişi köpek diye haykırarak sol yumruğunu masaya indirdi. 4 parmağı kırıldı ama bunu fark etmedi bile. Aşağılık kaltak. O anda içeriye biri girse Dick onun gırtlağını dişleriyle kopararak ağzını sıcak kanlarla doldurarak suratına tükürecekti. Bağırarak küfretti. Hatta ayaklarını da yere vurdu. Gezmeye gitmesine izin verilmeyen küçük bir çocuk gibi. Hali pek çocuksuydu, çok da tehlikeli. Kapıya vuruyorlardı. Dick iki telefon arasında Hazel'ın bürosuna giderek çekmesinden aspirin şişesini aldı. 6 hap içti, şişmeye başlayan zonklayan elini sıkıca sardı, sonra da onu unuttu. Eğer hala insan gibi olsa bunu başaramazdı. Hiç kimse 44 parmağı unutuvermezdi. Ama Dick artık gelişmişti. Böylece irade gücüyle can acısını yenebiliyordu. Çok işe yarıyordu bu durum. Dick telefon konuşmaları arasında, hatta bazen konuşurken bir yandan da Henry Applegate'in evinde telaşla çalışan arkadaşlarıyla bağlantı kuruyordu. Bir ara onlara saat 4:30, en geç 5'te 2 eyalet polisi gelecek diye haber verdi. Projektör o zamana kadar hazır olamaz mı? Hazel sorunu açıkladığı zaman Dick yine söylenmeye başladı. Ama bu kez yalnız öfkeden değil, korkudan da. Hazel, Christina'nın planından söz edince rahatladı. Ama biraz, kızın evinde bir karanlık odası vardı, şimdi orada çalışıyordu. Hazel tabii filmleri banyo ettiği odada bazı değişiklikler yaptı diye ekledi. Herhalde onunki şimdi dünyanın en ileri karanlık odası. Bu iş ne zaman tamamlanacak? Christine ancak gece yarısı hazır olabileceğini söyledi. Dick kahretsin diye bağırdı. Düşüncesi öyle güçlüydü ki Henry'nin tarlasındakiler yüzlerini buruşturdular. Sonra Bobby Anderson'ın sakin sesi duyuldu. Bize 30 kadar pil gerekiyor. Onları hemen gönderiverdik. Polis meselesini de anlıyoruz. Onları oyala. Anlıyor musun? Dick bir an cevap vermedi. Sonra evet dedi. Anlıyorum. Tamam, onların bir yere gitmelerine izin verme. Beni onlar değil, asıl telsizleri endişelendiriyor. Herhalde başlangıçta bir devriye arabası gönderecekler. Bilemedin iki. Ama bazı şeyleri fark eder ve onları telsizle merkeze bildirirlerse... Diğerleri mırıldanlar. Evet, bu gizli sesler denizin ışırtısına benziyordu. Bu bir merkezle bağlantı kurmalarını engellemek için bir şeyler yapabilir misin diye sordu. Ben... Andy Baker birdenbire sevinçle söze karıştı. Benim daha iyi bir fikrim var. Buck Peters hemen benzin istasyonuna gelsin, fazla sallanmasın. Tamam. Anderson'ın kafa sesi heyecanından tizleşmişti. İyi, harika. Onlar kentten ayrılırken de biri. Bence Beach uygun. Beach kendisini seçtikleri için sevindi. Bir onurdu bu. Maine Eyalet Polisi'nden Bent Rhodes ve Jingles Gabon 5:15 gece Haven'a geldiler. Kazan patlamasından sonra geride ilgi çekmeyen şeyler bulacaklarını sanıyorlardı. Bir yandan bir itfaiye arabası duruyor, 25-30 meraklı kaldırımda tembel tembel bekliyor olacaktı. Onun yerine 2 polis Haven Belediye Binası Kulesi'nin uçmuş olduğunu gördüler. Bir hava fişeği gibi sokağa tuğlalar saçılmış, camlar kırılmıştı ve hemen herkes günlük işleriyle ilgileniyordu. Dick Allison onları olağan dışı bir dostlukla karşıladı. Sanki büyük bir felaket olmamış, oraya bir ziyafete katılmaya gelmişler gibi. "Ben tanrım," dedi, "ne oldu burada?" "Şey, galiba durum telefonda söylediğimden biraz daha ciddi." Dick tuğla dolu sokağa baktı, sonra da 2 polise inanılmayacak bir tavırla "Ah, ben ne yaramaz bir çocuğum değil mi?" der gibi baktı. Kimse olay yerini görmedikçe bana inanmaz diye düşünüyordum. Jingles homurdandı. Olay yerini görüyorum ama olanlara yine de inanamıyorum. İki polis Dick Allison'ın küçük kentlerde görülen o beceriksizlerden olduğunu düşünerek onu önemsemediler. Galiba üstelik kaçığın biriydi de. Dick'in işine geldi bu. İki polisin arkasında durarak kaza yerini incelemelerini seyretti. Ama yüzündeki gülümseme yavaş yavaş kayboldu. Buz gibi bir ifade belirdi. Rose o küçücük bebek bacaklarının arasında duran insan kolunu gördü. Dick'e döndüğü zaman rengi daha dağıtmıştı. Şimdi yaşından daha küçük duruyordu. Bent, Bayan McCausland nerede diye sorarken sesi istememesine rağmen yükseldi ve sonunda titremeye başladı. Dick, şey diye başladı. Galiba sorunumuzun bir parçası da bu. Yani... Dick iki polisi kuşku uyandırmadan kentte mümkün olduğu kadar tuttu. Bent ile Jingles Haven'dan 8'e çeyrek kala ayrıldılar. Artık hava kararmaya başlıyordu. Ayrıca Dick polisler hemen çıkıp gitmezlerse destek timleri nerede kaldı diye sormaya başlayacaklarını da biliyordu. İstediğimiz timlerin hiçbiri gelmedi. İki polis devriye arabasındaki telsizle Derry'deki merkezi aradılar. Oradakilerle konuştular. Ama mikrofonu yerine bırakırlarken yüzlerinde şaşkın ve dalgın bir ifade vardı. Karşıdan aldıkları cevaplar uygundu ama sesler biraz değişik gibiydi. Ne var ki ikisi de böyle önemsiz şeylerle ilgilenecek durumda değillerdi. Özellikle şu ara uğraşmaları gereken başka pek çok şey vardı. Bir kere korkunç bir kazaydı bu, sonra kurbanı tanıyorlardı ve Haven havasının etkisinde kalmaya başlıyorlardı. Bent ile Jingles kendilerini pek garip hissetmekteydiler. Hava hareketlerini iyice ağırlaştırıyordu. Dick Allison karşıdaki Haven lokantasında oturmuş kahve içmekte olan iki memurun kafasından anlıyordu bütün bunları. Ah evet, hem iyice sersemlemişlerdi hem de işleri başlarından aşkındı. Bu yüzden merkezdeki telsiz memuru Tuck Allender'ın sesinde bir acayiplik olduğunu fark etmemişlerdi. Aslında bunun nedeni basitti. Onlar Tuck Allender'la konuşmamışlardı. Derry ile bağlantı kurmamışlardı. Sadece Alt Barker'ın garajıyla konuşabilmişlerdi. Buck Peters orada elinde mikrofonla oturuyordu, ter içindeydi. Andy Baker de yanındaydı. Birkaç kentli bütün dikkatlerini Bent Rhodes'la Jingles Gable'ın kafalarına vermişler. Öğrendikleri her şeyi Buck Peters'a bildirmişlerdi. O da polislere uygun şeyler söylemeyi başarmıştı. Ayrıca Buck taklitte de ustaydı. Dick saat 7'yi çeyrek geçe Beach ona tekrar kahve getirdiği zaman hazır mısın diye sordu. Tabii. O makinenin çalışacağından emin misin? Harika çalışıyor. Görmek ister misin? Beach bayağı yaltaklanıyordu. Hayır, zamanımız yok. Ya geyik? O da tamam mı? Evet, Billy Elder'da geyiği vurdu. Dave Rutledge'de gerekeni yaptı. İyi, haydi bakalım. Peki Dick. Beach önlüğünü çıkararak tezgahın arkasındaki çiviye astı. Kapıya asılı olan tabelanın kapalı yazılı yanını çevirdi. Sonra da durup Dick'e baktı. Gözleri öfkeyle kısılmıştı. O kadının böyle bir şey yapmaması gerekiyordu. Dick omzunu silkti. Bu önemli değildi. Olan olmuştu. O öldü. Önemli olan da bu. Çocuklar o fotoğraf işini halledecekler. Ve artık kentte Ruth gibi biri daha yok. Bobby'nin çiftliğindeki o adamı unutma. O her zaman sarhoş ve kazıya katılmaya da hevesli. Haydi git artık Beach. Polisler neredeyse buradan ayrılacaklar. Her şeyin Haven'dan mümkün olduğu kadar uzakta halledilmesini istiyoruz. Peki Dick, dikkatli ol. Dick güldü. Artık hepimizin de dikkatli olması gerekiyor. Nazik bir sorun bu. Beach'in lokantanın önündeki kamyonetine binerek uzaklaşmasını seyretti. Kamyonun arkasındaki muşambaya sarılı makineyi görebiliyordu. Yanında kalın naylona sarılmış bir şey daha vardı. Billy Elderly'nin alelacele bulduğu iri bir geyik. Maine eyaletinde Temmuz ayında geyik avlanması kesinlikle yasaktı. Beach'in kamyoneti gözden kaybolunca Dick de dönerek kahve fincanını aldı. Beach'in kahvesi her zamanki gibi lezzetli ve koyuydu ve Dick'in de buna ihtiyacı vardı. Sadece yorgun değil, bitkindi, tükenmişti. Erken yatan bir insan olmamasına rağmen o sırada yatağını özlemle düşünüyordu. Gerilimli, korkutucu bir gün geçirmişti. Beach geri dönünceye kadar da gün sona ermeyecekti. İki polis ortadan kaldırıldıktan sonra Ruth'un neden olduğu pisliği temizlemeleri de gerekecekti. Pek çok şeyi saklayabilirlerdi ama bazı gerçekler gizlenecek gibi değildi. İki polis Haven'dan ayrıldıktan sonra ortadan kaybolacaklardı. Haven'da bir polis müdürü öldürülmüştü ve üstelik eski bir eyalet polisinin de karısıydı. Evet, yani eğlence başlıyordu. Dick kendi kendine tabii buna eğlence denilebilirse diye mırıldandı. Kahve yüzünden midesi yanmaya başladı ama aldırmadan yudumlamayı sürdürdü. Dışarıda bir arabanın güçlü motoru homurdanmaya başladı. Dick dönerek polislerin kentten ayrılmalarını seyretti. Devriye arabasının tepesindeki döner mavi ışık kaza yerini kah aydınlatıyor, kah gölgede bırakıyordu. 25. ayrımın sonu. Sayfa 212.